Evet kardeşlerim, konum şöyle olacak. Biraz kutsal kitaptan ayetler var ve uzun ayetler. Onları okuyacağım manayı anlayabilmek için. Ve o ayetlerden bir iki yerden iki noktalara değineceğim, üç noktaya değineceğim. Yani biraz bayağı okuyacağız. Bu açıdan zannedersem yine de yararlı olacak. Aslında başka bir konu hakkında bugün vaaz etmek istiyordum ama işte şu son bir iki günde Rab bana başka türlü konuştu. Ve ben bedenin birliğinden konuşmak istiyorum bugün. Bedenin birliği ne demek? Onu biraz göreceğiz ve bedenin birliğinde kimler var, kimler yok, bedenin anlamı ne vesaire bu konulara biraz değineceğiz. Ve hemen 1. Korintliler 12. bölüme geçmek istiyorum. Ve ben okuyacağım Türkçesini. Bayağı biraz okuyacağım bir iki tane, bir iki ayet. Bayağı geçeceğiz yani. 12, 1. Korintliler. 12, 12. bölümün, 12. bölümün 12. ayetinden 27'ye kadar okuyacağım. Also, 1. Korinther 12, 12 bis 27. Şimdi bakın burada ne diyor? Başlık olarak bedenin birliği diye geçiyor. Ve beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin hepsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir. İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik. Ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı. İşte beden tek üyeden değil, birçok üyeden oluşur. Ayak, el olmadığım için bedene ait değilim derse, bu onu bedenden ayırmaz. Kulak, göz olmadığım için bedene ait değilim derse, bu onu bedenden ayırmaz. Bütün beden göz olsaydı nasıl duyardık? Bütün beden kulak olsaydı nasıl koklardık? Gerçek şu ki, Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir. Eğer hepsi bir tek üye olsaydı beden olur muydu? Gerçek şu ki çok sayıda üye ama tek beden vardır. Göz ele sana ihtiyacım yok ya da baş ayaklara size ihtiyacım yok diyemez. Tam tersine bedenin daha zayıf görünen üyeleri vazgeçilmezdir. Bedenin daha az değerli saydığımız üyelerine daha çok değer veririz. Böylece gösterişsiz üyelerimiz daha gösterişli olur. Gösterişli üyelerimizin özene ihtiyacı yoktur. Ama Tanrı değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı. Öyle ki bedende ayrılık olmasın, üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin. Bir üye acı çekerse, bütün üyeler birlikte acı çeker. Bir üye yüceltilirse, bütün üyeler birlikte sevinir. Sizler Mesih'in bedenisiniz, bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz. Buraya kadar. Şimdi kardeşlerim, ilk önceden şunu demek istiyorum. Ben burada duruyorsam Rab İsa Mesih'in huzurunda duruyorum ve ben onun için görev yapıyorum. Ve ben burada bir şey söylüyorsam hepsini kutsal ruhun bana vermiş olduğu sebepten dolayı söylüyorum ve kutsal kitapta ne yazıyorsa ona dayanarak söylemek istiyorum. Bunu şimdi neden söyledim? Ve bunu sadece ilk bugün söylemiyorum, her zaman söyledim. Ben burada ilk önce bu söylediğim konuları, paylaştığım konuları, vaaz konularını ilk önce kendim için söylüyorum. Çünkü ilk başta benim için geçerli. Ve ikinci olarak kilise topluluğu için söylüyorum. Ve hep birlikte hem ben olsun hem kilise topluluğu olarak buradan bir paylaşıp alıp, bir kuvvet alıp birlikte büyümek için. Yani demek istediğim, lütfen kimse söylediğim sözlerden alınmasın. Eşimden başlıyorum. Herkese geçiyorum. Yani benim için de geçerli. lütfen yanlış anlamayın. Ben kutsal ruh bana ne söylediyse ve kutsal kitapta ne yazıyorsa onu söylemek istiyorum. Şimdi bakın, okuduk. Burada diyor ki, 1. Korintliler 12. bölümün 12. ayetinde başlıyor ki, okuduğumuz zaman aynı ruhta vaftiz oldunuz diyor. Şimdi bedenden bahsettik ve bedenin yani tek olmadığını gördük. Şimdi bakın, bir bedende, şimdi önde durduğum için kendimden örnek vereceğim. Ayaklarım, bacaklarım var, kollarım var, ellerim var, parmaklarım var, tırnaklarım var, kulağım var, her şeyim var. Ama şimdi bir elim olmasa ne olacak? Yarı bir insan olacağım veya sakat bir insan olacağım, yarı iş göreceğim. Öbür elimde olmasa %50 iş göreceğim. Anladığınız, vücut işlemeyecek. Ve ben şimdi dersem ya ayağım sana ihtiyacım yok, nasıl yürüyeceğim? Eğer dersem kolum sana ihtiyacım yok, nasıl ben yalacağım veya vaaz yazacağım veya bir şey yiyeceğim, bir şey edeceğim? Demek ki Rab bunu burada söyletirken kutsal ruh aracılığıyla çok iyi düşünmüş. Ve şöyle diyor ki, aynı diyor ruhta vaftiz edildiniz. Bakın, bedenden konuştuğumuz zaman buradaki beden benim bedenim değil. Beden olarak burada ben kilise topluluğunu görüyorum. Ve kilise topluluğunda Tanrı burada bize bir insan vücudu gibi gösteriyor. Ve diyor ki, bakın diyor, siz benim bedenime geldiniz, benim bedenimdesiniz. Ama diyor ki, bu bedene ait olabilmem için ne olması lazım başta? Benim anladığım, aynı ruhta vaftiz edildiniz veya aynı ruhtan içtik dendiği zaman ben şunu diyorum ki, eğer ki bu bedende olacak bir insan kutsal ruha sahip bir insandır. Ve eğer ki ben kutsal ruha sahip değilsem ben bu bedende değilim demektir. Ve bunun üstüne hemen ilerleniyor ve diyor ki, tamam, değişik değişik eklemler var değil mi? Koldan bahsettik, ayaktan bahsettik, kulaktan bahsettik vesaire. Ama diyor ki, siz tamam, tek tek üyelersiniz. Hepiniz değişiksiniz, hepiniz başkasınız. Ama diyor ki, birçok üyesiniz. Yani bu Rabbin kilisesi, Rabbin bedeni, bu birlik neden oluşuyor kardeşlerim? Bu birlik işte onun kilisede olması, onun burada olması veya bu kiliseyi almayalım, dünya çapını görelim. Rabbin dünyadaki kilisesi, yani imanlılar topluluğunda da böyle. Yani eğer dünyada bir Rabbin kilisesi varsa, bu kilisesi içinde biz onun çocukları olarak, onun ruhunu taşıyan çocukları olarak küçük bir eklemiz, üyeyiz. Ve onun bu bedeninin büyümesi için, kilisesinin büyümesi için hepimiz her bir yerden çaba sarf ediyoruz. Ve yani tek üye değiliz, birçok üyeyiz. Ve ben de hamdolsun bu üyelerden biriyim. Şimdi bakın, güzel olan da şu. Tanrı diyor ki, tamam, şimdi Sindelfingen olsun, işte Bitikheim benim geldiğim taraftaki kilise olsun veya her yerde başka kilise olsun, dünyadaki Tanrı'nın kilisesi. Diyor ki burada, söz ne güzel demiş. Tanrı'nın bedende bulunan her üyeyi ne yaptı? Dilediği biçimde bedene yerleştirdi. Dedi ki, ya İbrahim senin buraya ihtiyacın var, ben seni buraya yerleştiriyorum. İşte yok Ayşe sen bunu yapıyorsun, senin burada ihtiyacımız var. Veya Sami olsun, veya Kristina olsun, veya Ayşe olsun, Aytaç olsun, Kersin olsun, fark etmez. Ben herkes için konuşuyorum. Diyor ki, sana burada ihtiyacımız var. Çünkü sen benim ruhumu taşıyorsun, benim için çalışmak zorunda değilsin. Ama çalışmalısın. Çünkü bizim Tanrı çocukluğu olarak görevimizlerden birisi de Tanrı huzuru için, Tanrı için çalışmaktır. Ve burada ne güzel diyor, ben istediğim gibi burada duramam. Ben istediğim gibi orada oturamam. Demek istiyor ki Tanrı bedenin üyesini, her üyesini, tek tek üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir diyor. Yani biz burada tek üyeleriz ama Rab Tanrımız önünde çok sayıda üye olsak bile tek bir bedeniz. Şimdi biraz önce açıklamaya çalıştım. Kendimden örnek verdim. Yani bu kolumu kessem, bu kelimi kessem, bacağımı kessem yarım bir insan. Yarım değil, Yani insanlıktan bir kalite bir şey kalmış olmuyor. Çünkü ne ayak var, ne kol var, ne bacak var. Ama hamdolsun diyoruz, Rab kurtardı diyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Belki bilmiyorum, o durumda değilim. Ama demek istediğim, çok görünsek de tek bir kişiyiz. Tek bir kişi, yani tek bir kilise, İsa Mesih'in kilisesi olarak burada görüyorum kardeşlerim. Öyle ki burada bir ayette de çok güzel diyor. Okuduğumuz zaman, şimdi tam olarak şeyini çıkaramayacağım ama tam olarak fark etmez, ben onu buraya yazdım. Okursak göreceğiz ayette. Diyor ki öyle ki bedende ayrılık olmasın, üyeler birbirini eşit bir biçimde denetsin diyor. Yani şimdi eğer Tanrı deseydi ya İbrahim senin yaptığın görev işte Mehmet'in yaptığı görevden daha değerli veya işte Songül senin yaptığın görev İbrahim'in yaptığı görevden benim gözümde daha değerli derse Rabbimiz burada ayrım yapmış olur. Ve bu yüzden diyor ki hani en gözümüzde en düşük ve en alt seviyede olan bir üyenin bile en yüksek seviyedeki olan bir üyenin katında aynı katta olduğu ve aynı seviyede olduğunu burada söylüyor. Çünkü eğer öyle olmamış olsaydı bedende ayrılık olurdu. Ve Rab burada öyle bir güzel demiş ki kutsal kitapta, öyle ki diyor bedende ayrılık olmasın diye Rab hani gözümüzde en düşük görünen eklemleri bile vücudumuzdaki veya işte diyebilirim mesela ya benim burnum niye uzun? Affedersiniz hani kimseye dokunmak istemiyorum ama ya keşke uzun olmasaydı da hiç olmasaydı uzun olacağına diyemem. Çünkü ihtiyacım var. Yani benim için belki de burnum çok az ve çok düşük bir konumda ama vücut için gerektiği için, vücudun işlemesi için, vücudun ilerlemesi için gerektiği için, nefes alıp vermek için çok bir önemli. Ve işte bu en düşük seviyede, en alt kademede olan kardeşlerin değeri yukarıdaki kardeşlerden aynıdır. Ve Rabbin sözü bunu bize söylüyor. Şimdi buradan atlayacağım hemen 1. Korintliler 3'e. 1. Korintliler 3. bölümün 16. ayetinde okuyacağım. Kutsal kitap şöyle yazıyor. Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını biliyor musunuz? Ve devam ediyorum. Kim Tanrı'nın tapınağını yıkarsa Tanrı da onu yıkacak. Çünkü Tanrı'nın tapınağı kutsaldır ve tapınak sizsiniz diyor. Kimse kendini aldatmasın vesaire. Yani burada tapınak olarak dediğim gibi ben zaten yukarıda değindim ve açık olarak diyor şimdi burada kutsal kitap. Tanrı'nın tapınağı diyor sizsiniz. Kim bu Tanrı'nın tapınağı? Kutsal ruhu, Tanrı'nın kutsal ruhunu içinde barındıran ve Tanrı'nın kutsal ruhunun işlediği bir insan ve Tanrı'nın kutsal ruhu tarafıyla tövbe edip, iman edip ve İsa Mesih'in çocuğuyum diyen bir insan işte bu tapınağın bir üyesi. Ve bu diyor ki, bilmiyor musunuz diyor, Tanrı'nın ruhu sizde yaşıyor. Ve kim Tanrı'nın tapınağını yıkarsa Tanrı da onu yıkacak. Çünkü Tanrı'nın tapınağı kutsaldır ve o tapınak sizsiniz diyor. Yani eğer ki ben Tanrı'nın bu tapınağında bir üyeysem, eğer Tanrı'nın ruhu sizde yani bende yaşıyorsa, demek ki ben burada ne olursa olsun yaptığım işte ilk adımda Tanrı'yı yani Tanrı'nın kilisesini önde tutmak zorundayım. Eğer ki ben burada çıkar da kendi açıma reklam yaparsam, kendi açıma şey yaparsam ne bereketim olur ne de size bereketiniz olur. Hatta ve hatta çok büyük bir günah işlemiş olurum. Çünkü söylediğim, yaptığım her sözün karşısında durmak mecburiyetindeyim. Ve evet burada bizler bir beden olarak İsa Mesih'in kutsal kilisesini temsil ediyoruz. Yani tek ben değil, burada bulunan herkes ve dediğim gibi kendini bir Tanrı çocuğu olarak gören herkes burada değil, sadece Sindelfingen değil, sadece Pitikan'da değil, sadece de Almanya'da değil, bütün dünyada biz Tanrı'nın kilisesini, bu kutsal olan Tanrı'nın kilisesini temsil ediyoruz. Eğer yukarıda okuduğumuz gibi ruhun yani Tanrı'nın ruhu eğer bizdeyse biz, ben şu terimi kullandım, biz yaşayan Tanrı'nın yaşayan bir kilisesiyiz. Ve o yüzden de burada önem çok büyük. Diyor ki madem ki siz yaşayan Tanrı'nın çocuklarısınız, yaşayan bu İsa Mesih'in, ölüp de dirilen İsa Mesih'in çocuklarısınız, o zaman ben bunu demekle gurur duyuyorum. Biz de Tanrı'nın yaşayan bir kilisesiyiz. Ve yaşamamız için 17. ayette çok güzel bir şey diyor. Tanrı'nın kilisesini kimse diyor yıkamaz diyor, tapınağını. Ve ben şimdi bunu açık olarak söylüyorum. Yani Türkçe'de bir söz var. Belki tercümesi zor olacak ama sözün meclisten dışarı derler. Hani kimseye dokunmamak için. Also ich spreche in die Runde. So. Diyor ki yani eğer ki Tanrı'nın kilisesi yaşıyorsa bu yaşamın engellenmemesi için elinden gelen her şeyi yapmamız lazım. Ben bunu görüyorum. Yapabiliyor muyum ben? Belki yapamıyorum zaman geldiği zaman. Elimde değil, insanım. Belki olmadık şeylerden, olmayacak şeylerden veya yaptığım işi doğru yapıyorum derken yanlış yapabilirim. Her türlü şey yapabilirim. Ama sonuç olarak eğer ki Rabbin kilisesini, Rabbi ön planda tutuyorsam, o zaman bu 17. ayette okuduğumuz okuduğumuz bu ayetin yerine gelmemesi için 18'de diyor ki kendinizi aldatmayın. Siz Tanrı'nın yaşayan tapınağısınız. Çünkü size kutsal ruhu var ve lütfen buna izin vermeyin. Dikkatli olun demesini getiriyor. Ve Rab de zaten buna hiçbir yönden, hiçbir şekilde izin vermeyeceklerdir. Yani biraz önce dediğim gibi lütfen beni yanlış anlamayın. Ben bunu kendim için de söylüyorum. Benim de çok büyük hatalarım var. Her türlü şeyden veya olmasa bile elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Baştan zaten söylediğim gibi. Şimdi ben söylüyorsam dediğim gibi kutsal kitaptan söylüyorum. Kutsal kitaptan bana esinlenerek söylüyorum. Eğer ki ben bunu böyle yapmazsam benim burada işim yoktur. Ve benim için geçerli. Çünkü eğer yani bende Rabbin kilisesine veya Rabbin çocuklarına ve bir şeye zarar verecek bir düşünce olsa ve yıkım yapmak istersen bir düşünce olursa zaten ben bu yıkımı, zararı işte Ali'ye, Veli'ye, Mehmet'e, şuna, buna, İbrahim'e vermiyorum. İlk zararı zaten ben İsa Mesih'e veriyorum. Çünkü İsa Mesih'i kilisesine veriyorum. Çünkü onun bana verdiği görevi ciddiye almıyor olabilirim. Veya alıp da yanlış düşünüp de başka bir şeyler yapabilirim. Ama eğer ki bende İbrahim olarak bir kötü düşünce varsa veya bir şey varsa Rabbin kilisesine karşı, bu da size karşı yaptığım bir hata olabilir, sizi kırabilirim. İki, üçüncüsü, en önemlisi, ben bunu İsa Mesih'e yapmış oluyorum. Acaba ben kendi kendime soruyorum, böyle bir şey yaparsam veya yapmış olursam, çünkü insanım her türlü şey olabilir, Rab İsa Mesih benim yaşamımdan ve görevimden memnun kalacak mı? Şimdi şu ana kadar kiliseden konuştuk, eklemlerden konuştuk, üyelerden konuştuk ve bedenden konuştuk. Her bir Tanrı çocuğu bu bedenin bir üyesidir ve her türlü dolaydan, ya yaptığı görevden veya yapmadığı görevden. Bazısı dua eder, benim dua kabiliyetim yoktur. Bazısı vaaz eder, başkasının vaaz kabiliyeti yoktur. Bazısı toparlar, iş yapar, belki benim o kabiliyetim yoktur. Bazıları çocuk işlerine uğraşır, çocuklarla uğraşır, o kabiliyet bende yoktur. Ama güzel olan da biraz önce okuduğum gibi, Rab İsa Mesih kim nerede gerekiyorsa onu oraya yerleştiriyor. İş bu kadar. Ve biz bir bütün tek tek üye olarak bu bedene çalışıyoruz, hizmet ediyoruz, Rab için hizmet ediyoruz. Ben Enver'e hizmet etmiyorum, ben Recep abiye hizmet etmiyorum, ben kızıma hizmet etmiyorum, karıma hizmet etmiyorum, kendime hizmet etmiyorum, ben Rab İsa Mesih ediyorum. O kadar. Ve eğer ki ben bu kilisenin, bu tapınağın, bu bedenin bir üyesiysem, bu bedenin de bir başı var. Ve bu baş da İsa Mesih'in ta kendisidir. Ve biraz önce dediğim gibi yaptığım veya yaptığımız her şey, düşündüğümüz her konu, attığımız her adım veya verdiğimiz her bir yön ne doğrultusunda olacak? Başın bizi yönelttiği doğrultusunda olması lazım. Eğer ki Rab İsa Mesih'i ben baş olarak görüyorsam onun yönlendirmesi sayesinde çalışmak zorundayım. Şimdi bakın Efesliler 1. bölüme geçelim. Efesliler 1. bölümün 20. ayetinden başlayacağız. Şimdi burada diyor ki, onun çağrısından Efesliler 1:20, veya 18'den de başlayabiliriz. O problem değil. Onun çağrısından ben 18'den başlıyorum. Doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eder bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamamız için yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum diyor burada. Ve bu kudret, yani Tanrı'nın kudreti, Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında oturturken onda sergilendiği üstün güçle aynı etkinliktedir. Şimdi burası benim için çok önemli. Şöyle önemli çünkü konumuza uyuyor. Tanrı onu, yani İsa Mesih'i, bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin yalnız bu çağda değil, gelecek çağda, çağda da anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı. Her şeyi ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Onu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise onun bedenidir. Her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur. Yani demek istediğim bu. Tanrı Rab İsa Mesih'e bu kudreti verdi ve onu her şeyin üstünde olan baş olmak üzere bu kilisenin üzerine oturtturdu. Ve kilise diyor, yani onun imanlılar kilisesi, onun kilisesi diyor, onun bedenidir diyor. Demek istediğim, deminden beri zaten vaazımda buydu kardeşlerim. Ve Efesliler'de kalırsak, 2. bölümün 20. ayetinde de buna benzer bir şey diyor. Yani elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir diyor. Bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip yükseliyor. Siz de bu ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz. Yani burada da aynı. Beden biz, üyeler biz, bu bedenin başı İsa Mesih. Ve İsa Mesih bu bedenin başı olduğu gibi, yani kiliseye, bütün bu bireylere, üyelere yön verdiği gibi, İsa Mesih baş olarak yön veriyor. Ama İsa Mesih burada ne diyor? Bir köşe taşı olarak. Onda diyor, kendisidir diyor. Yani bu kilisenin temeli, bu kilisenin köşe taşı, yani binayı taşıyan temel veya binayı taşıyan, destek veren bu köşe taşı İsa Mesih'ti diyor. Ve bu köşe taşının sayesinde, onun desteğiyle, onun yardımıyla, onun tutmasıyla, onun sabit, bizi sabit tutmasıyla ne diyor? Kilise diyor, Rabbin ruhu aracılığına kenetlenip diyor, büyüyor. Ve siz de, yani ruh aracılığıyla, yani İsa Mesih'in bize vermiş olduğu ruhuyla, bizi mühürlemiş olduğu ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz. Ne oluyor? Temel var, köşe taşı var, ondan sonra üyeler var, üyelere verilmiş ruh var. Yani o üyeler sayesinde o üyeler o bedene ait. Ve diyor ki Rab İsa Mesih, ben diyor temelim, ben diyor köşe taşıyım, ben sizi aşağıdan sabitleyeceğim, köşeden buradan destekleyeceğim. Siz büyüyeceksiniz kutsal ruh aracılığıyla ve büyüdükten sonra tıp ben zaten sizin üstünüzdeyim çatı olarak, baş olarak. Ve ne olursa olsun ben sizi yönlendireceğim. Ne sarsıntı olursa olsun ben zarar gelmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar. Yani benim buradan kutsal kitaptan çıkardığım sonuç bu. Ve buraya kadar kilise hakkında konuştuk. Benim şu anda söylemek istediğim şuydu. Yani birlikten ne anlıyoruz? Bedenden ne anlıyoruz? Bedenin birlikteliği, beden kim? Bedene kim üye? Bedende kim üye değil? Veya bedende üye olanların ne yapması gerekiyor? Veya İsa Mesih'in bedeni kimden ibaret? Bunları göz önüne çıkarmak istedim. Ve umarım eğer ki ayetler sayesinde de birazcıkın bilgi sahibi olmuşuzdur. Şimdi yine ben biraz önce dedim, biraz ayetleri atlayacağım bayağı. Korintlilere geçeceğim. Yine 1. Korintlilere geçeceğim. 6. bölüm 19. ayetten itibaren. Tamam, şimdi burada bu bölümde fuhuştan bahsediyor, işte olmaması gereken şeylerden bahsediyor. Ama ben 19. ayeti biraz konumuza uygun olduğu için seçtim. Çünkü bedenden yine bahsediyor. Diyor ki 19. ayette, bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu biliyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Şimdi ben burada atlamayı yaptım. Ben şimdi kiliseden bahsettim. Kilisenin nasıl inşa edildiğinden bahsettim. Ben şimdi buradan tırk bireylere atlıyorum. Yani kişisel üyelikten bahsedeceğim biraz. Yani bu kilise içinde, bu beden içinde yaşayan üyelerden bahsedeceğim. Ben kişisel dedim veya bireysel olabilir, her türlü olabilir. Yani buradan sonuç olarak çıkaracağım bir şey varsa nokta. Tanrı bizleri kutsadı. Ve kendisine layık olmamız için bize bir beden verdi. Ruhsal bir beden verdi. Böyle etten, kemikten olan bir beden verdi, tamam. Ama bundan aşırı ruhsal bir beden verdi. Ki niye? Ona layık olabilmemiz için. Ona layık bir çocuk olabilmemiz için bize bir beden verdi. Ve öyle diyor ki, yine diyor, bedeniniz kutsal ruhun tapınağı diyor. Yani Tanrı'nın tapınağı, yani Tanrı'nın kilisesi, Rab İsa Mesih'in bedeni. Ve çok önemli, siz diyor kendinize ait değilsiniz. Bitti. Ve ben bunu burada doğrulamak istiyorum. Ben tövbe ettiğimde, iman ettiğimde dedim ki, Rabbim İsa Mesih'im, sen benim Tanrımsın, her şeyim sensin, ben seninim. Ve Rabbim de beni oğlu olarak, çocuğu olarak böyle diyeyim, kabul etti ve bana bir beden verdi. Ha, bu beden ilk önce etten kemiktendi, ondan sonra ruhsal gelişme oldu, ilerleme oldu vesaire vesaire. Ve işte bunu diyor sizde, yani eğer İbrahim ki sen bu kiliseye aitsen, ben sana bir beden verdim, ruhsal bir beden verdim ve bu beden senin bedenin değil, sen artık benimsin. Ve bana layık olarak yaşaman lazım. Neden? Çünkü 20. ayeti okursak bir bedel karşılığı satın alındınız diyor. Bu bedel neydi? İsa Mesih'in yüceliğini bırakıp dünyaya gelmesi, günahlılar arasına girmesi ve burada günahlı bir dünyada insanların arasında yaşaması, ölmesi, senin için, benim için acı çekmesi, çarmıha gerilmesi, ölmesi ve dirilmesiydi. Ve bedel olarak kan vardı ortada. Ve işte bu bedenle eğer ki biz satın alındıysak, Rab İsa Mesih'in bu kutsal, tertemiz, ak, günahsız kanıyla satın alındıysak, diyor, sen kendine ait değilsin çünkü ben senin bedelini ödedim, ben seni satın aldım. Çarmıhta seni satın aldım. Çünkü çarmıhta senin bütün borçlarını ödedim. Ha, zorla mı satın aldı? Hayır. O yaptı. O kendini bizim için feda etti. Ama sonuç olarak bana konuştu ve kendim isteyerek, kendim kabul ederek ben İsa Mesih'e evet dedim. Hiç zorlama yok. O benim için günahlıyken daha kendini çarmıha gerdirdi ve günahlıyken benim için kanını döktü. Ve bu yüzden diyor ki, onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Ve kişisel olarak görürsek, bu kilisede benim yapmam gereken bedenimle, ruhsal bedenimle, her şeyimle ilk benim yapmam gereken nokta İsa Mesih'in İsa Mesih için çalışmaktır ve İsa Mesih'in için çalışıp onu yüceltmektir. Onun yüceliği, onun büyüklüğü, onun Rab oluşu ortaya çıksın diye. Ve bu bedeni acaba nasıl yücelteceğiz? Hani biz kişisel olarak tek bir birey olarak bu bedeni nasıl yücelteceğiz? İlk açıdan kendimizi Rab'be adamamız lazım, bu kesin. Eğer ki ben Rab'be hayır dersem zaten bunu yapamam. Zaten onun bir çocuğu değilim. Ama eğer ki ben Rab'bin çocuğu diyorsam bir açıda Rabbi yüceltebilmek için bir şeyler yapabilirim. İmkanım var. Ama biraz önce dedim, hiçbir şey elimden gelmiyorsa dua edebilirim. Bu da bir yetenek. Bu da bir armağan. Ve çoğu kişide belki de olmayan, belki de bende yok o kadar. Ama bu açıdan görmek lazım. Ve dediğim gibi yaptığımız her şeyin onun yüceltilmesi için olması lazım. Bu da çok önemli benim için. Ve baktığımız zaman her şeyin sonunda Rab İsa Mesih'i görmemiz lazım. Şimdi diyeceksin İbrahim sen çok büyük konuşuyorsun burada. Atıyorsun. Acaba sen bunların hepsini yapabiliyor musun? Yok yapamıyorum. Eğer ki yapabilirsem %100 olurdum. Hiçbir şeye ihtiyacım kalmazdı. Yani düzeltilmeye veya Rabbin inayetine ihtiyacım kalmazdı. Ben de hata yapıyorum. Önemli olan bu mu? Hayır. Önemli olan ya Rabbim hata yaptım veya bunu böyle yapmak istemedim veya bunu yaptım senin için yaptım ama belki de yanlış oldu diyebilirim. Ama sonuç olarak biliyorum ki Rabbim diyecek ki tamam ben senin içini biliyorum, senin ne düşünceden yaptığını biliyorum, bilerek yapmadığını da biliyorum diyecek ve yine ben seni diyecek bakın kanımla arındırdım. Yani şeytanın beni Rabbim katında onun karşısında kötülemesine hiçbir zaman izin vermeyecek. Bundan eminim. Ne olursa olsun ben de hata yapsam, başkası da hata yapsa benim için işte diyorum ya kendim için konuşuyorum. Ben bugün bir günah işlesem bilip veya bilmeyip şeytan garantiyi Rabbin önünde duruyor ve diyor ki bak İbrahim ne yaptı, bak İbrahim ne yaptı, bak İbrahim ne yaptı, bak İbrahim ne yaptı. Bundan emin olun ki İsa Mesih şöyle diyor. Bak diyor kanım tertemiz. Kanım akıyor. Daha hala akıyor. Aktı ve akıyor. Ve bu kan sayesinde ben onu yine temiz kılıyorum ve aramızdaki bağ kopmuyor. Şeytan ne işin var? Anladınız mı? Olay bu. Şimdi Galatalılara geçelim isterseniz. Galatalılar 5. bölümde. Galatyalılar 5, 22. Ruhun ürünü ise sevgi diyor. Sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha gelmişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak, ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım. Galatyalılar 6'ya geçersek, 7. ayetten itibaren. Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Kendi benliğine eken benlikten ölüm biçecektir. Ruha eken ruhtan sonsuz yaşam biçecektir. İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz. Bunun için fırsatımız varken herkese özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım. Şimdi dedim ki biz bu bedenle Rabbin bize vermiş olduğu bedenle Rabbimizi nasıl yüceltebileceğiz? Bugün biliyorsunuz sevgililer günü onu da söyleyeyim. Ben eşime ne çiçek aldım ne gül aldım bir öpücük verdim. Dedim en büyük bizim hediyemiz ufaklık. İş bitti. Bu kadar kurtuldum işin içinden. Ama onu demek istemiyorum. Sevgililer gününe niye değindim? Aslında benim için hiçbir önemi yok. Bu günün içinde sevgi var. Bugün insanlar birçok seviyor. Birçok sevgi dolu, sevgi aşıyor taşıyor. Ve burada da bakın burada diyor ki hani 5.22'de okuduğumuz zaman diyor ki yani ruhun ürünü diyor sevgi diyor. Yani ben Tanrımı nasıl yüceltebilirim yaşadığım hayatta? Sevgi göstererek, esenliğim olarak, sevinç göstererek, sabırlı olarak, şefkatli olarak gösterebilirim değil mi? Bunları eğer ki ben Tanrı'nın çocuğuysam bu ürünleri benim bir yandan sunmam lazım. Yumuşak huylu olmam lazım. Ön denetimli olmam lazım. Ve biraz önce diyeceğim ki her yaptığım işte her attığım adımda ilk önce kendimi belki de sorgulamam lazım. Çünkü sonuçta biraz önce de anlattım. Yaptığım her işi ben İsa Mesih için yapıyorum. Eğer ki ben attığım adımı düşünmezsem, attığım adımı yanlış yaparsam, doğru atmazsam veya bir şey yanlış yaparsam ilk önce kendime değil İsa Mesih'e zarar veya onun kilisesine zarar verebilirim. Böyle diyeyim ben size. Ve diyor ki Yani bu niteliklere bir yasa yok. Ama biz diyor İsa Mesih çocukları olarak tutkuyu, arzuyu, her şeyi ne varsa hani kötü İsa Mesih'e uyman ne varsa hepsini zaten çarmıha attık. Çarmıhta her şey bitti diyor. Ve Tanrı da diyor yani 6. bölüme geçersek eğer ki bunları yapmazsanız ne ekersen onu biçersin. Bu Türkçe'de de var zaten. Ne ekersen onu biçersin. Her koyuna kendi bacağından asılı tabirler var. Ve bunları söylüyor. Ve sonuç olarak beni çok ilgilendiren, şimdi sonu diyeceğim 10. ayet. Bunun için diyor fırsatınız varken herkese, yani herkese, bütün insanlara ama özellikle iman ailesinin üyelerine. Bu iman ailesinin üyeleri kimler? Biz bedende olan üyeler değil miyiz? Bu Rab İsa Mesih'in bedeninde olan kol, bacak bilmem ne onlar değil miyiz? Evet. Biz işte bu iman ailesinin, bu iman kilisesinin üyeleriyiz. Ve diyor ki her fırsatta ne yapacaksanız yapın, sevgiyle en önemlisi olan, en çok olan, özellikle diyor iman ailesinde bulunan üyelere yapın diyor. Çünkü onlar herkesten önce geliyor. Çünkü onlar benim kardeşim, benim kız kardeşim, benim imanda kardeşim, her şeyde ruhta kardeşim. Ve diyor ki ilk önce ne yapıyorsanız onlar için yapın. Ve sonuçta ben onlar için yapıyorsam ne oluyor? O kardeş dua ediyor. Diyor ki çok şükür hamdolsun bana böyle kardeşler verdin. Bana çok iyilik yaptılar vesaire. Ve ne oluyor? O yardım eden kardeş dua ediyor. Yardım gören kardeş dua ediyor. Sonuç olarak ne oluyor? Tek bir elden Rab İsa Mesih yüceltiliyor. Ve sonuç olarak da bu kilise böyle büyüyor. Efesliler 4'e geçelim. Biraz atlayacağım şimdi. Biraz yoracağım sizi galiba ama. Efesliler 4, 1'den okuyacağım, 1. ayetten okuyacağım. Burada da başlık olarak bende bedenin birliği geçiyor. Diyor ki bu nedenle diyor, Rabbin uğruna tutuklu olan ben, yani kendinden bahsediyor. Aldığınız çağrıya, ben şimdi baştan okuyorum çünkü anlaşılsın diye. Aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her yerde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir diyor. Ama lütuf her birimize Mesih'in armağanı ölçüsünde bağışlandı. Bunun için kutsal yazı şöyle der vesaire devam ediyor. Yani burada yine göz önüne çıkandırmak istediğim bu. Bizim yani bedenin birliğini sağlayabilmemiz için birbirinize diyor sevgiyle davranın diyor. Hoşgörüyle davranın diyor. Ruhun birliğini diyor koruyun diyor. Çünkü siz çağrıldınız. Bu sizin kiliseniz ve siz buraya eklendiniz. Siz burada bir üyesiniz ve ne olursa olsun her şey birdir diyor. Ve aslında benim bugünkü yapmak istediğim vaaz üç birlikti. Kutsal Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan konuşacaktım. O da bir beden olarak gözüküyor zaten. Ama onu başka bir vaaza, başka bir zamana ittim. Ve yani biz kişisel üye olarak, birlik, yani bir bireysel üye olarak Rabbi böyle yüceltebiliriz. Bu saydığımız sevgiyi, saygıyı, alçak gönlüyü, her şeyi vesaire. Çünkü hepsini aklımda tutamam. Bunları hayatımızda sergilersek bundan eminim ki Rab her şeyden hoşnut olacak ve onun kilisesi ve onun yüceliği her zaman göz önünde olacak. Şimdi Efesliler 4:20'de de buna bir şeyler aynı bir şeyler diyor. Yani Efes'a. Efes'a. Okey. 20 dedim galiba. Şimdi sefahatten bahsediyor, pislikten bahsediyor birkaç ayet öncesinde, açgözlülükten bahsediyor vesaire. Ama bizim için önemli olan şu, bakın ama siz diyor Mesih'i böyle öğrenmediniz diyor. Kuşkusuz İsa'nın sesini duydunuz, ondaki gerçeğe uygun olarak onun yolunda eğitildiniz. Önceki yaşamınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaratılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede, ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaratılışı giymeyi öğrendiniz diyor. Yani biz bir bütün olarak değiştik. Ne zaman iman ettik? Bir bütün olarak değiştik. Komple. Yeni bir insan olduk. Bunun için diyor, yalanı üzerinizden sıyırıp atarak her biriniz komşunuza gerçeği söylesin. Çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz. Yine bedenden bahsediyor. Aynı bedenin üyeleriyiz. Öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. İblise de fırsat vermeyin diyor. Ve isterseniz devam edeyim, sonuna kadar okuyayım. 28, hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin, tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin, böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şey olsun. Ağzınızdan hiçbir kötü söz çıkmasın, işitenler yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin diyor. Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz. Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftara sizden uzak olsun diyor. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın diyor. O kadar. Ben eğer ki bunları ve biraz önce de ilahide okuduk diyor ki bütün günahlarımızı bağışla. Biz nasıl karşımızdakinin öbürünün günahını bağışlıyorsak sen de bizim günahını bağışla. Ama ben karşımdakinin günahını bağışlamazsam Tanrı'dan ben bunu dileyemem kardeşlerim. Eğer ki benim başka bir kardeşle bir problemim varsa ve ben bir şey yaptıysam veya o kardeş bana bir şey yaptıysa ben onu bağışlamazsam Tanrı'nın da benim ilk açıdan benim günahımı bağışlamasını hiç beklemem gerekmez. Çünkü eğer Tanrı bana diyorsa günahlarınızı birbirinize söyleyin ki dua edin, birbirinizi bağışlayın. Ben bunu yapıyorsam o zaman giderim diyebilirim ki Tanrım lütfen benim günahlarımı affet. Yoksa Tanrı bana diyebilir ki ya sen benden günahlarını affetmemi diliyorsun ama sen niye yapmıyorsun? Şimdi bunları ben şimdi bugün burada neden söyleme gereğini gördüm. Efesliler 4. bölümün 27. ayetinde geçtik hızlı bir olarak. Ben orada bir duraksadım. Bu benim için çok önemli. Şimdi yapılan her bir işte eğer ki bunu zaten dünyanın her yerinde de görüyoruz. Tanrı'nın bir kilisesi varsa ve Tanrı'nın bu kilisesi kutsal ruhla işliyorsa ve biraz önce başta söylediğim gibi eğer bu kilise yaşıyorsa yani ruhta yaşıyorsa her zaman karşı cepheden savaş açılacak. Ateş çıkacak. Ve her zaman bu kilisenin ve dünyadaki kilisenin veya bu ruhu taşıyan üyelerin diyeyim karşısında biri duracak. Bir duvar olarak, bir engel olarak. Ve bizim aile içinde de öyle. Ben bunu zaten geçen birkaç vaazda da söyledim. Biz eğer ki İsa Mesih'in izinde devam etmek istiyorsak bize ateş geliyor. Oklar geliyor, yaylar geliyor, fişekler geliyor. Bu böyle olması gerekiyor. Zaten bunu kutsal kitap da diyor. Eğer ki Rab İsa Mesih'te yaşamak istiyorsan bunun bedeli ne? Şeytanın aracılığıyla savaş. Ve 27'de de böyle diyor. İblise diyor fırsat vermeyin. İşte ben bu açıdan bunu söylemeye uygun buldum. Bu konu hakkında konuşmayı buldum. Çünkü eğer ki biz burada 27. ayette iblise fırsat vermeyin diyorsak ve biz bu iblise fırsat veriyorsak şundan emin olabiliriz ki bir yerde sallanma olabilir. Her yerde sallanma olabilir. Eğer ki ben diyorsam tamam ama şimdi diyeceksiniz ki sen %100 müsün vermiyor musun? Yok yine diyeceğim. Ben de zaman gelince bildiğim halde yapıyorum bir şey. Ama biliyorum ki tamam ben yine iblisin, şeytanın aklına uydum. Yapmak istemiyorum ama yine yaptım. İşte olay bu. Yani bilerek de olsa bilmeyerek de olsa burada diyor sakın diyor iblise fırsat vermeyin. Çünkü eskiden de böyleydi. İlk lisede de böyleydi. Başka kiliselerde de böyleydi. Şimdi de böyle. Belki ilerideki kiliselerde de olacak. Ve aile arasında da belki böyle olacak. Şeytana izin verdiğimiz müddetçe %100 kopuşmalar, deprem, arkçı depremler, her türlü şey olacak. Yıkılmalar olacak. Başka şeyler olacak. Ama diyor ki sakın diyor buna fırsat vermeyin. Çünkü bakın iki örnek vereceğim. Bu örneklerden birisi Petrus, 1. Petrus. 1. Petrus da çok güzel diyor. 1. Petrus 5. bölümde 8. ayet. Şimdi baştan ne güzel diyor bakın 7. ayette diyor ki Yok, ben 6'dan okuyacağım şimdi. 1. Petrus 5, 6'dan okuyacağım. Çünkü biraz anlaşılsın. Diyor ki bakın şimdi ne güzel diyor. Uygun zamanda diyor sizi yüceltmesi için Tanrı'nın kudreti altında kendinizi alçaltın. Yani ilk önce diyor ki kendinizi Tanrı'nın kudretli elleri altında alçaltın. Ondan sonraki uygun zamanda diyor. Uygun zamanda Tanrı ne yapacak? Sizi yüceltmesi için. Ha, ben önceden kendimi Tanrı'nın o kutsal ellerinin altına bırakmam lazım. Onun karşısında kendimi şey yapmam lazım, alçaltmam lazım ki Tanrı görsün ki tamam bu benim çocuğum alçak gönüllü, benim dediğim her şeye uyuyor ve ne diyor? Zamanı gelince diyor. Yani uygun bir zamanda. O zaman ne zaman uygun zaman? İşte bu savaş zamanı. İşte bu bombardıman zamanı. İşte bu okların, yayların, fişlerin geldiği zamanda diyor. Seni yüceltmem için diyor. Anladın mı? Önceden diyor. İlk önce ama Tanrı'nın elleri altına gireceksin. Eğer Tanrı'nın elinin altına girmezsen, üstüne kalmaya bakarsan Tanrı da yiyecek. E ben sana söyledim diyecek. Niye beni dinlemedin? Bak gördün mü ne oldu? Ha o zaman Tanrı bizi yalnız mı bırakacak? Hayır bundan eminim. Tanrı bizi hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Ama onun istediği seviyeye gelebilmemiz için bizi belki de dolaylı dolandıracak. Aynı Recep abinin geçen hafta dediği gibi iki adamlık yere 40 senede gittiler İsrail halkı. Neden? İşte kendilerini Tanrı'nın yüce elleri altına alçaltmadıkları için. Ve o gereken zaman geldi. Ne oldu? İşte korku girdi, bilmem ne girdi. O sayede 10 kişiden 2 kişi evet gidebiliriz dedi kutsal şeye. Bize vermiş olduğu bu topraklara, ülkeye. Ondan sonra 10 kişi dedi ki aman yapamayız. Tamam. Tanrı demedi ki siz benim sözümü dinlemediniz, etmediniz. Ha bunu söyledi. Ama sonuç olarak ne yaptı? Yine de halkını bırakmadı. Ama dolaylı yoldan gidecekleri yola, kısa yoldan gideceklerken dolandıra tırp getirdi. Olay bu. Ve önemli şey olan 8. ayet. Ayık ve uyanık olun diyor. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birilerini arayarak dolaşıyor diyor. Ve biraz önce dediğim dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan iblise karşı direnin. Yani olay bu. Ben bir kişi olarak yani tek bir üye olarak bu bedenin üyesi olarak İlk önce biraz önce sevgi, saygıları bilmem ne vesaire onları yerine getirdikten sonra şuna izin vermemem lazım. Bu iblisin kötü huylarını biliyoruz, düşüncelerini biliyoruz, Tanrı'yla hiçbir işin olmadığını biliyoruz ve Tanrı'nın her şeyine, neyine olursa olsun zarar vermek istediğini biliyoruz ve bunu yerine getirmemiz için diyor ki uyarı var, diyor ki sakın diyor iblise burada fırsat vermeyin. Ve çünkü geziyor, dolaşıyor, işi gücü yok. İşte İbrahim'i yakalayacak. İbrahim'i ne yapayım? Hangi günaha sokayım veya hangi yanlış hataya sokayım, hangi bilmem neye sokayım da işte başına şu gelsin, bu gelsin. Ki çıkayım ondan sonra diyeyim ki ya İsa Mesih, bak İsa bak İbrahim ne yaptı, İbrahim ne yaptı. Öyle diyeyim. Şimdi ve ikinci örnek de Eyüp'ten olacak. Şimdi Eyüp'ü biliyorsunuz. Eyüp Tanrı'nın sevgili bir kuluydu. Ve Tanrı Eyüp'ü çok bereketledi. Ama okumak gerekirse Eyüp 1, 1. bölümün 7. ayetinde, 6'dan başlayalım. Bir gün diyor, ilahi varlıklar Rabbin huzuruna çıkmak için geldiklerinde şeytan da onlarla geldi. Yani ben şurada şunu görüyorum. Diyebilirsek, yanlışsam doğru düzeltin beni. Demek ki şeytanın Tanrı katına çıkma bir yerden yetkisi var. Tanrı ona bu yetkiyi veriyor. Çünkü öyle olmasaydı, şimdi ilahi varlıklar kimler? Tanrı'nın melekleri olabilir, her şey olabilir. Biz ilahi varlık diye geçiyoruz. Diyor ki Tanrı'nın Rabbin huzuruna çıkıyorlar ve orada şeytan da geliyor. Demek ki oraya kadar gidebiliyor. Yani benim yaptığım her günahta, benim işlediğim her günahta şeytan bu Rabbin katına çıkıyor, huzuruna çıkıyor ve diyor ki İbrahim şunu yaptı. Olay bu. Ve aynı olay burada da gerçekleşiyor. Ve Rab diyor ki, Rab şeytana nereden geliyorsun diyor. Şeytan dünyada gezip dolaşmaktan diye yanıtladı. 1. Petrus 5'te de okuduk. Ne diyor? İblis kükreyen aslan gibi dolaşıyor. Kimi yırtıp parçalamayı bulacaksa onu yutacak birisini arıyor ki zarar vermesi için. Ve aynı olay burada da oluyor. Şeytan diyor ki ya sen Eyüp'ü çok bereketledin. Sen bereketlemeseydin bu durumda olmazdı ve sana iman etmezdi, sana inanmazdı. Sen onun her şeyini al da ondan sonra görelim bakalım ne olacak gibi. Ve ama biraz daha okursak Eyüp mektubunu göreceğiz ki hatta ve hatta Eyüp'ün eşi bile ona dedi ki ya bu mu senin tanrın? Ya bırak tamam git öl gitsin, öl git iş bitsin. Bu senin tanrınsa. Ve ondan sonra o diyor ki ya ben şimdi kendi dilimle diyeceğim. Affedersiniz ama aptal aptal konuşma diyor. Tanrı bize iyiyi de verdi, kötüyü de verdi. Şimdi yani karşı mı çıkacağım? Şimdi ben kendi tabirimle kullandım. Yani demek istediğim, burada şeytanın işi gücü yok. İşte seninle uğraşacak, benimle uğraşacak. Ve her açıdan bu bedene, Tanrı'nın bu tapınağına, Tanrı'nın bu üyelerine her açıdan zarar verecek. Ve okuduğumuz gibi Efesler 4:27'de sakın diyor iblise bu fırsatı vermeyin. Ve verseniz de bu böyle bir fırsat gelişse de sevgi içinde, duyarlılık içinde, alçak gönüllülükte birbirinize uyararak, günahlarınızı birbirinize anlatarak, bağışlayarak vesaire vesaire bu işi ele alın ki işte depremler olmasın, kopuşmalar olmasın, bilmem neler olmasın gibisine. Ve bunu nasıl yapabiliriz? Bunu okumayacağım yani. Sadece Efesler 6:10'da biliyoruz ruhsal silahları. Böyle bir durum olduğu zaman Rabbin sözünü alacağız, konuşacağız, miğferini takacağız ve Rab içimizde olacak. Rab'le birlikte yaşayacağız ki bunların hiçbirisi olmasın. Ve olsa bile sevgi ve tatlılık içinde hiçbir kargaşa, hiçbir şey olmadan bir çözüm bulunsun diye. Şimdi bakın, az önce de söyledim. İblis adında yaşayan birisi, diyeyim ben şimdi böyle bir kişi olarak göstereyim size. Yani iblis adında bu yaratık da diyebilirim. Yaratık aslında elle tutulacak bir şeydir ama bu elle tutulacak değil, böyle gözükmeyen bir şey. Yaşayan Rabbin yaşayan kilisesine zarar vermek isteyebilir. Ve bunu yapmak için de elinden gelen belki de her şeyi yapacak ve yapıyordur da buna, buna inanıyorum. Ve eğer biz, şimdi ben kendimi de diyorum ve hepimizi sayıyorum. Bu kutsal ruhun bireyleri yani birer tek tek üyeleri isek, eğer okuduğumuz bu kutsal kitaptaki ayetler, yani bu ayetleri hayatımızda uygularsak, yani uygulayabilirsek, yani bunları belki hepsini birebir uygulayamayız ama Tanrımız, Rabbimiz bu kuvveti verecektir ve bu kabiliyeti de verecektir. Ve şimdi Recep abiye ne değineceğim? Geçen haftaki vaazda tercüme yaptığım için kafamda kaldı. O yüzden oradan örnek alıyorum. Eğer ki biz kime ait olduğumuzu unutmazsak, ne olursa olsun her şeyi, yani her bombayı, her oku, her fişeği, her ateşi ve düşmanın her saldırısına karşı birlikte olursak, kime ait olduğumuzu unutmazsak zannederim ki her şeyin üstesinden gelebiliriz. Ve dediğim gibi bu kutsal silahlar aracılığıyla ve hep birlikte çalışarak tabii bu beden, bu vücut böyle şey yürümüyor. Hep birlikte çalışırsak, hep birlikte tutuşursak o zaman yürüyor. Ve bunu yaparsak zannedersem yani birlik ve beraberlik içinde ne olursa olsun her türlü konuda birlik beraberlik içinde olursak, seve koklaşa derler ya Türkiye'de, bu işe el koyarsak şundan emin olabilirim ki yani hiçbir kuvvet ne dünyada ne gökyüzünde, yani bulunan hiçbir kuvvet bu. Üstüne basarak söylüyorum. Yaşayan Rabbin, yaşayan kilisesine zarar veremez.